Ayrım 34.
Demir abim çocukken de son derece sorumsuz ve şımarıktı. Onun sorumluluklarını da üstlendiğim için herkes beni ondan büyük sanırdı. Demir'in düşüncesizliklerinden daha vahim olanı o zavallı hostes kızcağız Melih'in anne olmak arzusu biçiminde görünür gözüme. Çocuk sahibi olarak bir erkeği elinde tutacağına inanan kadınlara hep acımışımdır. Çünkü güçlerini tanımayan, yanlış silahlarla savaşan askerlere benzetirim onları. Meriç annesine benzemez umarım. Melih'in tek güvendiği şey güzelliği ve gençliğiydi. Gerçekten de çok güzeldi. Türk Hava Yolları'nın en güzel hosteslerindendi. Ve bu durumdaki kızların çoğu gibi elindeki hazineyi yitirmekten doğan korkusu öbür yeteneklerini işleme enerjisini yok ediyordu. Eğer o çocuğu doğurmasaydı Melih o evlilikten daha az hasarla kurtulup kendisini yeniden yaratabilirdi. Hem kendini hem de o çocuğu perişan etti. Meriç, annesi ve babası hayatta olduğu halde öksüz ve yetimdi. Allah'tan Pervin ve Süreyya insaflı çıktı ve kızı onlar büyüttüler. Ben yapamazdım. Hayır, yapamazdım. İlk gençliğimde verdiğim bir kararla ancak şahsi sorumluluklarımı kısıtlı tutarak yapmak istediklerime doğru yol alabileceğim hususunu netleştirmiştim. Bu sebeple çocuk sahibi olmayacaktım. Çocuklar anne ve babaları için bağlayıcı, zorlayıcı, dayatmacı canlılardır. Ebeveynin gözünün yaşına bakmazlar. Hep haklıdırlar ve hep talep ederler. Sonsuz zamanınız olsa hepsini alır ve dahasını da isterler. Ben kontrolü elimden çıkmış bir hayatın içine atamazdım kendimi. Bürkan'la evlenmemin en önemli sebeplerinden birisi budur. O en başından bu arzumu kabul etmiş ve şimdiye kadar da aksini talep etmemiştir. Bürkan'ın en mühim özelliği ne istediğini bilmesidir. Zaman zaman içinden anne olmak arzusu geçer mi bilemem. Ama öyleyse bu evliliğin zorla devam etmeyeceğini ikimiz de biliyoruz. İstese hala anne olabilecek yaştadır. Ama doğrusu benim bu nedenle terk etmesi en son arzu edeceğim bir durumdur. Tuna'ya gelince, bu çocuk her ne kadar Aras'ın gölgesinde kalmış gibi gözükse de bence Blue çağına kadar Aras'tan daha sağlıklı, coşkulu bir çocuktu. Tek talihsizliği abinin sevdiği kıza aşık olmasıydı ve bu durum aşk üçgenlerinde hep olduğu gibi üçü içinde trajik bir durum yaratmıştır. Aras fazla içine kapalı ve sinirli bir çocuktu. Başarısızlığa ve ikinciliğe tahammül edemeyecek kadar hırslı, kaybettiğinde hırçın, sahip olduğunda tutkusal, karar verdiğinde bağnazdı. Yetenekliydi ve zekiydi ama asıl önemlisi Aras çok yakışıklı ve erkeksi bir delikanlıydı. Hani şu şeytan tüyüyle doğan keratalardan. Biraz serseri bakışlar, biraz kibirli yok saymamlar, biraz da aşırı bir kendine güvenin yakışıklı bir fizikle paketlenmiş haliydi. Buna dayanacak kadın pek yoktur. Yaşasaydı kadınlar arası asla rahat bırakmayacaklardı ve adada bir erkeğin peşinden koşacak mizaçta olmadığından ayrılacaklardı. Fakat daha önce ayrılmaları için çok başka sebepler tezahür edecek ve kıskançlık bölümlerine sıra gelmeden bitecekti o ilişki. Çünkü adanın renkli, canlı, avantgard bir kadın olacağı belliydi. Halbuki Aras temkinli, düz, monoton ve geleneksel bir adam olacak ve bu iki mizaç yan yana nefessiz kalacaktı. Eğer Aras yaşasaydı, ilişkileri tabii biçimde biteceğinden hiçbir suçluluk duygusu olmayacak ve ada asıl mutlu olacağı erkeğin Tuna'nın farkına varacaktı. Ama maalesef öyle olmadı. Tuna esrarengiz değildir. Dışarıdan bakınca kızları sürükleyecek macera dolu arka sokaklar vaat etmez. Oysa incelikleri ve çok derin bir iç dünyası vardır. Utangaçtır ve abinin dominant karakterinin altında fena halde ezilmiştir. Fakat hayat bir romana hiç benzemez ve bazılarımız olacakları çok önceden sezebilsek de tarihin akışını değiştiremeyiz. Buna ancak romanlarda ve filmlerde yeter gücümüz ve bu yüzden çılgınlar gibi tutkunuzdur sinema ve edebiyata. Ada babası gibi ihtiraslıdır. Aras onun bir ihtirasıydı. Onu kaybedince Tuna'dan uzak durmaya gereksiz bir çaba gösterdi. Halbuki asıl o ikisi birbirlerine uygunlardı. Kadınlar ve erkekler günün birinde eşit haklara sahip olacaklardır. Fakat birbirlerini anlamaları asla mümkün olmayacaktır. Cinselliğin fiziki bünyesi bakımından tabiatın kadına verdiği mazoist hazlar erkekte sadizm istikametinde geliştiği için bu hep böyledir. Kadınları iyi tanırım. Esmerler, beyazlar, siyahlar ve bir de doğunun sarı tenlisini tanıdım. ne kadınlar girdi hayatıma. Evrensel olan, hangi sınıf ve ırktan olursa olsun, kadınların erkeklerle her konuda giriştikleri haklı yarışı bir tek yatakta kaybetmekten zevk almaları ve buna gönüllü olmalarıdır. Adının cinsel tercihi olan Aras, birçok okumuş kızın düştüğü hatalı ilişkide olduğu gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılayamayacaktı. Ama Aras bir bakıma haksızlık edip onun bunu anlamasına fırsat tanımadan öldü. Bunları bildiğimi hissettiği için Aras benden hiç hoşlanmazdı. O yaşta adını koyamasa da onun adaya yetmeyeceğini sezdiğimi anlıyordu. Yazık oldu. Üçüne de yazık oldu hakikaten. İçlerinde en kârlısı Meriç'tir. Denilebilir ki Meriç sonunda kendi limanını buldu. Güvenlikte olduğu bir ev kurdu. Fakat ben bu limanın uygun bir yere inşa edildiğinden kuşkuluyum. Limandaki denizcinin içinde kopan fırtınaları dindirmeye Meriç'in yeteceğini sanmıyorum. Bu bakımdan çocukları olmayışını sevinçle karşılıyorum. Meriç kendini kurtarır. Mesleği var, dayanıklıdır. Ada da öyle. Beni asıl endişelendiren Tuna'nın durumu. Son zamanlardaki hallerini hiç beğenmiyorum. Fazlaca içine kapandı. İnsan hayatı bir roman olsaydı Tuna'yı o ailenin tek oğlu olarak yazar ve pek çok talihsizlikten kurtulmasını sağlayabilirdim. Şimdilerde gözlerindeki mavi ışıklar söndü. Kitap okumaktan yaşamaya vakit bulamayan fiksiyon karakterlere benzedi. O çocuk hasta olacak diye fazlasıyla rahatsızım. Belki üçüncü ve yeni bir kadınla uzak bir memlekete gitmeli. Sanki yakında onun kendi için ölümcül bir iç savaşın patlak vereceğini hissediyorum. Tehlikeli ve ciddi. Onun sağ kalması gerek. O delikanlıya bir şey olursa kız kardeşim, iki yeğenim ve kendi annesi dahil dört kadın bir daha iyileşemeyecek kadar batarlar. Birinin bu çocuğa yardım etmesi lazım. Ama kimin? Biz yazarlar ve şairler insanları iyileştirmeyiz. Biz uyarırız, silkeleriz ve bu da bazen daha fenalaştırıcı bir etki yaratabilir. Dayanıklı ve güçlü olanlar daha sonra kendi kitaplarını yazarlar. Dayanıksızlar psikologlara giderler. Belki de Tuna kendi kitabını yazarak kurtulacaktır. Kim bilir, nihai olarak hangimizin hayatımızın bir döneminde bir savaşın neferi olmadık ki? Aliye Yıldız, sekreter, bekar, sabıkası var. Hepsi yalancı. Bu manyakların hepsi korkak ve yalancı. Hakkımda söylenenlerin hiçbirine katılmıyorum. Zaten konu ben oldum mu hep yalan söylenir. Beni daima yok edeceklerini, tarihten sileceklerini düşünürler. Ama yemezler. Beni kimse yok edemedi. Edemez de. Beni yok edebilecek tek kişi vardır. O da benim. Evet. Sabıkalıyım. Ne olmuş yani? Kimin yok ki? Kimse bana masum, temiz aile çocuğu numarası yapmasın şimdi. Herkes kendi sabıkasını iyi bilir. Bok gibi bilir işte. O iki burjuva piçi beni evden kovdu. Herkesin önünde kovdular beni. Evden, yaşamlarından ve geleceklerinden çıkartıp attılar. Öylece patadanak. İşte onlar için her şey böyle kolaydır. Gereksindikleri her şey önlerine hazır konmuş bu insanlar. Bir bardak çay, bir sigara teki için mücadele etmek, azıcık sevilmek, kabul görmek için çırpınmak nedir bilmeyen züppelerdir. Onlar için insan kovmak kolaydır. Kovdular beni. Zaten kimse katlanamaz bana ve sonunda kovulurum her yerden. Bir tek o. O biraz taşaklı çıkmıştı. O sanki cesurdu. Sanki sevdi mi sonuna kadar sevecek bir herifti. Tuna. Evet Tuna. Ona dayanabileceğini sanmıştım. Aptallık tabii. O da korktu. O da kaçtı. Kaçarken kovdu beni. Ama beni kovanları iyi pişman ederim. Analarından doğduklarını ağlatırım sonunda. Bilirler. Bilmeyenler de öğrenecekler. Beni sinir eden insan çoktur. Aslında herkese gıcık olabilirim. Burjuva ahlak kurallarına, cici kızlara ve başka erkeklere benzememlere feci takarım. Herkes aynıdır bence ve farklı takılmalar feci kıl eder beni. Bütün karılar ve erkekler düzüşmek için fırsat arar, bekler ve bulunca üstüne atlar. Bunun aksine karnım tok benim. Ama neymiş? Hepsi ayrı bir etiket takarmış. Yok aşkmış, yok tutkuymuş, sanatsalmış, dinmiş, ahlakmış, toplumsalmış, mış mış da mış babam oho. Yok ya, yahu kör müsünüz be? Bu dünyada geçerli tek bok orman kanunudur. Hala ne edebiyat yapıyorsunuz bana be? Her şey güç üzerine kurulmuş. Salak mısınız siz be? Güçlü olan kazanır, öbürleri ezilir. Seks ve para dünyanın tek hakimidir abicim. Yok başka bir şey. Kimse kimseyi kesmesin artık. O ikisi, Ada ve Tuna, onlar kadar beni sinir eden olmadı ömrü hayatımda billahi. Ne o sapık babama, ne de o manyak anneme onlar kadar gıcık oldum. Tamam, babam pisliğin tekiydi. Yedinci çocuğu da kız olduğu için bizi hiç sevmedi. Yani kızları olarak sevmedi. Ama başka türlü iyi severdi. Sıkıştırıp köşelerde her yerimizi avuçlar, öper, çocukluğumuzu çalardı bizden. Ne oldu ama? Ormanda avlanırken yanlışlıkla vurulmuş göğe. Güleyim bari. Neden bacak arasından yemiş o kurşunları peki? Neden kalbinden vurulmamış? Hani yanlışlıkla bakalım. Kalbi yoktu ki dürzünün. Kim vurdu onu peki? Niçin köy ahalisi hiç üstlenmedi, çabucak gömüp kurtuldu o pislikten acaba? Yoksa ha? Ben biliyorum onun kimin temizlediğini. Çok iyi biliyorum. Annem olacak manyak, babamın bizi her bakımdan taciz ettiğini, Meryem ablamın düşük yaptığı bebeğin babamın dölü olduğunu bile bile hala o herifin altına yatar ve erkek doğurmaya çalışırdı. Soysuz karı. Ne oldu ama? Hem de oğlanmış son doğurmaya çalıştığı. Böre böre öldü 40 yaşında. Kanamadan ölmüşmüş. Hay güleyim bari. Neden kanama olmuş acaba? Bir yerde bir şekilde kanamaya neden olan bir durum mu olmuştu acaba? Bilmem ki. Rahat ve mutlu çocukluk geçiren bütün şımarıklar aynıdır. O ikisi bunu kanıtladı bana. Onların farklı olduğunu düşündüğüm için hem kendimden hem de onlardan tiksiniyorum. Bu yüzden onlardan acayip nefret ediyorum. Onları sevdiğim için kendimden nefret ediyorum. Zaten sevmek bana göre değil abicim. Ve tabii acayip gecikerek çakıyorum ki Ada ve Tuna birbirleriyle düzüşemediklerinin acısını benden çıkartıp beni kovuyorlar yaşamlarından. Tuna kendisiyle bir türlü yatamayan adanın benim sevgilim olduğunu düşününce çıldırdı. Ulan bu ne aşktır o adamın, şu suratında bulutlu küçük kız resmiyle gezen frijit karıya duyduğu be. Ne şanslı karıymış o ada denen narsist yaratık be. Evet, Tuna kıskançlıktan çıldırdı, gerçekten çıldırdı. O da kendine geldi, belki bir elektroşoka girdi. Ben iyi bilirim elektroşoku. Orada insana dilini ısırmaması için çenelerinin arasına kauçuk bir yastık koyarlar. Tuna bunu bilmediği için dilini feci ısırdı o gün. Dilini ağzının içinde dolaştırıp yüzünü ekşitmesinden bilirim. Elektroşok öncesi bize barbiturat verirler. Zavallı mavi Tunacık bundan da yoksundu. Ben gittikten sonra öfkesini masum, zavallı kız rolü oynayan yılan karısından mı çıkarttı artık bilemiyorum. Meriç onlara benzemez. Tanırım o tipleri. Ada ve Tuna kendilerini akıllı sanacak kadar saftır. Ama Meriç iyi bir oyuncu. Küçük ve önemsiz rolüyle başlayıp şimdi başrolü kapmış görünüyor. İyi rol kesiyor masum Bakire. Sarhoştu. Ada o gece çok sarhoştu. Herkes gittikten sonra fotoğrafları yerden toplarken şu meşhur ölü kahraman Aras'ın de bir fotoğrafı çıktı ortaya. Onu görünce birden ağlamaya başladı. Delirmiş gibi ağlıyordu. O gösterişli çocuğunu, dadılar, aşçılarla geçen çocukluğunu çok sıradanmış gibi tiksindirici bir mütevazilikle anlatıyordu yeniden. Köpeği Sivri'yi bile özlüyordu. Aman ne soylu özlemler, ne kusturucu nostaljiler. Hiç tanışmamış olsam da o acayip yakışıklı Aras'ın ne üstün ne şöyle böyle bir yaratık olduğunu bininci kere dinliyordum. O sırada beni Tuna'dan ayıranın Meriç değil de Ada olduğunu anladım. Ve bütün hayatım boyunca aslında hep Ada'nın yerinde olmak istediğimi çok net olarak görüverdim. Kim onun yerinde olmak istemez ki? İçimi küçük, küçücük bir intikam arzusu kapladı. Bayılırım o parlak, gururlu yılanın süzülerek içime akmasına. Öyle çekici, öyle tahrik edici biçimde başını uzatır ki ona karşı koyacak insanın henüz anasından doğduğuna katiyen inanmam. İntikam davet edildiğinde gelmeyen, ancak çok ama çok arzulanarak yerinden kımıldayan ışıltılı, nazlı bir yılandır. Ve geldiğinde bana verdiği hazın yanında seks bile sıfır kalır. Oksijen gibi dolar ciğerlerime. O gece o yılan geldi ve şahane dilini çıkartıp öpmeme izin verdi. Orada o gece adanın intikamımı almaya karar verdim. Benim hiç tatmadığım güven ve sevgi gölünde adeta boğulmakta olan yetenekli, başarılı, ünlü, akıllı ve çekici Ada Mercan'ı soyup onunla seviştim. İtiraz edecek hali yoktu ama zevk aldığını da anladım. Her yanını kanata acıta sahip oldum bedenine. O hep ağlıyor, inliyor ve aras diye mırıldanıyordu. Kedi gibi kıvrılıp kaldığında onu ben öldürdüm dediğini duydum. Kimi sen öldürdün? Arası ben öldürdüm. Onun ölümüne ben neden oldum dedi inleyerek. Sonra sızdı. Alkol, seks ve pişmanlık. Hiçbir işkence yöntemi insanı bu üçü kadar konuşturamaz. Bülbül gibi ötmüştü. Tuna'nın sonsuz aşkı. O zaman ortada bulduğum birkaç fotoğrafı alıp çantama attım. Bunlar daha çok Ada ve Tuna'nın grup halinde lokantalarda sergi açılışlarında çekilmiş olan pozlarıydı. Bir gün lazım olacağını biliyordum. Çok iyi biliyordum. Beni kovdular. Beni yalnızca evlerinden değil, yaşamlarından ve geleceklerinden de kovdular. Pişman edeceğim onları. Öyle bir intikam alacağım ki bundan böyle iki yakaları yan yana gelmeyecek artık. Onları en çok yaralı oldukları yerden vuracağım. Hem de tek bir darbeyle. Ünlü sinema sanatçılarımız ve şairimizin göz bebeği, yurt dışında bizi feci onurlandıran fotoğraf sanatçısı Ada Mercan'ın işlediği cinayet. Bitecek işleri. Savcılar bile gider anlatırım da. Yalan mı sanki? Bana itiraf etmedi mi cinayeti? Hem de aşk yatağımızda. Helal valla. Birinci sınıf şık bir skandal olacak bu. Gazetelerin baş köşesine en ciddi haber programlarının en entel eski solcu sunucularının başucuna yerleşmez miyim ben şimdi? Hadi bakalım görsünler kim kimi nereden kovarmış. Kolay gelsin. Bana kazık atan, beni dışlayan, itip kakan, sevgi kırıntılarını bile esirgeyen herkese ders olacak bu. Tabii o iki domuzu cezalandırarak insanlık yararına bir iş yaptığımı da biliyorum. Suç cezasız kalmamalı. Babam ve annemin suçları gibi. Şimdi sıra Kumrala'da ve Mavi Tuna'da. Güzel, çok güzel. Belki de yaşantımda yapacağım en güzel iş bu olacak. Pervin Gökay, sinema oyuncusu, tekstilci, evli, bir çocuk annesi, merhum aktör Süreyya Mercan'ın eşi, şair Doğan Gökay'ın kız kardeşi. Sanıldığı gibi değildi. Öncelikle bilmenizi isterim ki yanılıyorlar. Onlar beni görmez, bilmez ve duymaz sanıyorlar. Süreyya'nın çapkınlığını hep sezerdim. Sonradan bilmeye de başladım. Topluma mal olmuş bir kişi olduğunuzda toplumsal bir karaktersinizdir artık. O andan itibaren özel hayatınız daima gözlenir. Mahrumiyetiniz biter. Öyle ki sizi izlemek ve ilişkilerinizi yıpratarak skandal yaratmak üzere maaşlı görev yapan kişiler bile beliriverir etrafınızda. İnanın. Hele benim gibi düzenli bir aile hayatı kurup bunu sürdürmeyi düşlemişseniz bu sık sık sevgili değiştiren veya boşanan kadın sanatçılarından daha büyük bir konu, hatta bir sorun olarak konur karşınıza. Magazinciler peşinizi bırakmaz. Bazen çok inandığınız arkadaşlarınız bile bundan rahatsız olduklarını gizlemezler. Belki de örnek olmanızdan korkulur. İki sanatçının evliliği uzun sürmez. Sizin mutluluk formülünüz nedir? Diyerek tepenize ekşirler. Hayır, ben bir de nazara falan inanan birisiyimdir üstelik. Yemin ederim elim ayağım boşalıverir bu soru her sorulduğunda. Ya nazar değerse? Hem canım mutluluğun reçetesi olur mu? Laf işte. Her aşkın bir bedeli vardır. Uzun ilişkilerde bir taraf mutlaka fedakarlık etmek durumundadır. Bir bakıma ezilen ve ezen vardır bütün aşklarda. Süreyya ile benimkisi müthiş bir aşktı ve elbette bedelleri de ağırdı. Belki en ideali bu bedelin ödenişi olarak ezilen tarafın ya da fedakarlık edenin diyerek yumuşatabiliriz bunu. Belli dönemlerde daha değiştirilmesidir ki bu da programlı bir görev dağıtım düzenlemesiyle olmaz tabii. Bazen olaylar öyle uçurum saatlerde öyle beklenmeden gelişir ki yüksekten atan taraf büyük bir hata yapar ve bunun bedeli olarak nöbet değişebilir. Ondan sonra fedakarlıkları o üstlenir. Bizde durum böyle olmuştur. Bu bakımdan ah Pervin Gökay çok şanslıdır. Hem güzel ve meşhur bir kadın hem de yakışıklı, ideal bir kocası ve ailesi var diyerek iç çekenlere kızarım. Bir kere nazar değecek diye fena halde korkarım. Ay Allah korusun, insanın kendine bile nazarı değiyor yerine göre. İkincisi içimden gülerim. Pervin Gökay bakımlı, meşhur olabilmek ve kalabilmek için çok çalışmıştır. Herkesin bayıldığı o yakışıklı ve beyefendi kocası çapkın, çocuk ruhlu, dengesiz bir adamdır ve o çok şanslı Pervin Gökay bu aileyi korumak için neleri sineye çekmiştir bilmezler. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor tabii. uzun bir ilişkiyi sürdürmenin olağanüstü güçlülüğü üstüne eklenen bir de hep göz altında yaşamanın baskısını kaçınız bilirsiniz. Size bir rol biçilmiştir artık ve bunun esiri olmak durumundasınızdır. Yani imajınızın kurbanı. Benimkisi soylu, şık, zarif ve genç kadın rolüydü ki artık yalnız filmlerinizde değil, özel hayatınızda da böyle olmanız beklenir. Hele bizim gençlik yıllarımızda Türk sinemasının o tantanalı, televizyonsuz, tek radyolu ve az sayıda gazeteli günlerinde biz bir avuç sinema oyuncusu hep gözler önündeydik. Sonraları yerinize zıplamaya can atan gençler belirir piyasada ve bu defa da yerinizi korumak yükselme döneminiz kadar yorucu bir çaba halini alıverir. Bir de bakarsınız 30'lu yaşlar kapıda beklemekte. Sanki kendileri yaşlanıyormuş gibi herkes hep daha ve daha genç kadınları beğenmektedir. Benim en büyük şansım Doğan abim olmuştur. Onun beni eğittiğini, yönlendirdiğini her zaman şükranla tekrarlarım. Kültür yaşamın hem monotonluğuna hem de acılarına karşı daha dayanıklı kılıyor insanı. Gerek onun katkıları, gerek okuyup öğrenmekten aldığım zevk ki bunlar rahmetli babacığımdan miras hazinelerdir bize, beni pek çok yol ayrımında akıllı ve sakin olmaya sevk etmiştir. Babam son derece münevver, Atatürk hayranı bir eğitimciydi ve üçümüzü de ayırmadan okutmuştur. Ama maalesef Demir abim sadece içgüdüleriyle yaşamayı seçerek hem kendini hem de etrafındakilerin hayatını rezil etti. Annem nazara geldi bu Demir derdi rahmetli. Her aileden bir fire verildiğine inanmak mı lazım ne? Bizim zamanımızda iyi aile kızlarının sinema oyuncusu, şarkıcı gibi meslekleri seçmesi hiç makbul değildi. Rahmetli babam yaşasaydı o münevverliğine rağmen asla izin vermezdi bana. Onların kuşağının kadınlarına ve kızlarına tanıdığı özgürlüğün içinde namus denen sınırları belirsiz merfumun manası özgürlüğün kendisinden daha büyüktü. Öyleydi. Ben güzel sanatlara kaydolduğum yıllarda babam rahmetli olmuştu. Doğan abim yurt dışından yeni dönmüştü ve beni arkadaşlarıyla yemeğe içmeye götürürdü. İşte o zamanlarda sinemacı arkadaşları ille benimle film çekmek istediler. Uzun hikaye. Sonunda Şerif Bey beni ikna etti. Şerif Bey sağ olsun gençliğinde bile şimdiki gibi iri yarı, kocaman ve hoş bir adamdı. Ve dediği dedik, kestiği kestikti. Halbuki o sıralarda benden ancak 8 yaş büyükmüş. Bu kızın tipi Avrupa'yı, sinemamızın böyle zarif ve kültürlü kız ihtiyacı fevkaladedir. Şair sen ne yap et, kız kardeşini ayart, yarın sete gelsin. Hep kendinden emindir Şerif Bey ya, tabii annemin ağlamakları, benim çekingenliklerim bir işe yaramadı ve ben Hicranlı Yollar filmiyle oyunculuğa başladım. Allah'a bin şükür ki anneciğim rahmetli olmadan bir Müslüman ülkesinde haysiyetli, saygın ve başarılı kadın oyuncuların da var olabileceğini gördü, benimle gurur duydu. Şimdiki kızlar bunu bilmezler. İlk filmimde fena halde donuk ve başarısızdım. Settekilerden utanıyordum. Ne olduysa ikinci filmimde oldu ve o filmde hayatım değişti. Öyle ki Son Tren filmi Türk sineması tarihi içinde hala önemli filmler arasındadır. O filmin çekimleri sırasında Süreyya ile tanıştım. O çoktan meşhur olmuş, özellikle kadınların kalplerine taht kurmuş bir genç aktördü. Esmer Akdeniz yakışıklısı, serseri bakışlı, çok hoş bir adam. Doğan abim, şeytan tüyü var bu keratada derdi. Şimdi anlatırken bile heyecanlanıyorum inanın. Bakın tüylerim diken diken oldu vallahi. Belki bu pozitif enerjim şimdi onun ruhunu yatıştırıyordur. Kim bilir? Allah rahmet eylesin. Aman, yine ağlamaya başladım bakın. Sulu gözlü diye ona kızarken, şimdi ben de ona benzedim. Annem öyle derdi ya, bir yastıkta kocayanlar sonunda huylarını birbirleriyle değiştirirler. Pardon, bir mendil bulayım izninizle. Son Tren'in Sirkeci Garı'nda çekilen o meşhur ayrılık sahnesi, bizim birbirimize aşık olduğumuz anın canlı kaydıdır aslında. Ve çok zahmetli çekilmiştir. Ama o kadar gerçektir ki sinemamızın Casablanca'sı olmuştur diyebilirim. Setteki işçilerin bile ağladığını hatırlarım. Farz edin ki birbirimize deliler gibi aşığız Pervin Hanım. Farz edin ki sizsiz bir saniye geçiremeyecek kadar tapıyorum size. Narin boynunuz üzerindeki o muhteşem yüz hayatımın güneşi ve buğulu gözlerinizdeki hüzün anlamın yazısı.